Selam, Bahar ben. Selam, Bahar ben. Selam, selam, selam. Selam, Bahar ben. Selam, Bahar ben. Geldim ben yine. Biten güzel Cuma'nın devamındaki cumartesiye beraber merhaba demek için. Vay be, hepsini bir çırpıda söyledim. Güzel bir hafta geçirdik ve tekrar buluştuk burada. Ne güzel oldu, çok güzel oldu, pek güzel oldu. Enerjimiz güzel, umuyorum sizin de öyle. Güzel bir hafta geçirmiş olduğunuzu diliyorum. Keyfiniz yerindedir umarım. Şaraplar içiliyordur belki. Hadi hemen güzel bir parçayla başlayalım. Ondan sonra da hemen bıt bıta başlarız.
You're gonna sleep like a baby tonight.
Evet, gecenin bu saatinde Radyo Karavan'dan bildiriyorum. Herkes orada mı? Toplandık mı bir araya? Ya bu radyo olayı ne kadar ilginç bir olay. Hayatım boyunca hep hayatımın içinde bir şekilde oldu. Mesela ilk unutmadığım ve gözümün önüne gelen kare şu. Anneannemde kalıyorsam eğer, sabahları çok tatlı bir kadındı. Nur içinde yatsın. Canım anneannem. Sabahları yatağında yatarak gazetesini okur, başucunda da radyosunu açardı. Bir yandan radyo çalar, dinler o, bir yandan da gazetesini okur. Nasıl bir keyif anı ve hali. Ben böyle yanına gidip girer yatardım. Yanında da kalıyordum ben onda kaldığımda. O sabah muhabbetine bayılırdım. Çok böyle sıcacık bir an. Babaanneme giderim. Babaannemin mutfağında mutlaka çalan bir radyo olurdu. İşte türküler, Türk sanat müziği vesaire neyse. Sonra müzik olayı hep hayatımda vardı. O ayrı. Hani teybim vardı. Onunla mutlaka kendime kasetler kaydederdim. Bunu tabii şimdiki nesile anlatmak çok zor. Kaset kaydediyorduk ve karışık. Kasetler kaydederdim. İşte duşa girerken teyp yanımda. Nereye gidersem o teybi taşırım falan. Evde radyo dinlenirdi mutlaka. Sonra evlendikten sonra hayatımda hep radyo oldu. Sabahları günü hep radyo dinleyerek başladım. İşe giderken, gelirken, dönerken hep hayatımın içinde bir şekilde radyo vardı. Şimdi mesela anneme gittik. Annemde kahvaltı yaparken radyo çıktı fonda hep. Ara ara dinledik, ara ara biz muhabbet ettik falan. Hayatımızda hep fonda bir ses. Ya müzik ya muhabbet olarak vardı, var oluyor. Hep de var olsun inşallah. Bu çok büyülü bir şey. Sadece bir ses gibi geliyor ama öyle değil. Ortamı dolduruyor o anda. Yani müthiş bir eşlikçi. Müzik öyle ama radyodaki muhabbet de başka bir şey. Bazen hani şöyle bir duygum oluyordu. Size oluyor mu bilmiyorum. Hani sanki şu an ben radyo programı yapmıyorum. Müzik bitse de muhabbet başlasa diye. Hani o muhabbeti dinleyeyim ve duyayım istiyordum ama şey de çok tatlı geliyordu bana. Hangi parçanın çalacağını bilmiyorsun ve tamamen sürpriz parçalar dinliyorsun. Hiç bilmediğin parçalar da çıkabilir. Yeni parçalar öğreniyorsun falan. Bu açıdan da çok keyifli geliyordu bana. Hani sizlerin deneyimini, beklentilerini ve hoşunuza giden şeyleri merak ediyorum açıkçası. Hani bana arada bununla ilgili de yazarsanız çok çok mutlu olur Bahar. Şimdi bugün konuşmak istediğim bir sürü konu var. Hani onları biriktirdim böyle cepte unutmadan. Şunu konuşacaktın, şunu konuşacaktın, şunu konuşacaktın diye diye kendime. Bugüne geldim. Hani hepsini inşallah konuşuruz ve anlatırım. Sadece bu radyo muhabbetinden bahsederken şunu hatırladım. Geçen sene kitap kulübü için Kürk Mantolu Madonna'yı okumaya karar vermiştik. Listede o vardı. Sonra onu dinledim ben. Hani okumadım. Çok keyifliydi. İşte YouTube'da çok da güzel bir kayıda denk geldim. Her zaman o kadar güzel kayıtlar olmuyor bu kitaplar için. Hani bir iş yaparken ve bir şeyle uğraşırken kitap dinlemek de çok hoşuma gidiyor benim. Okumayı çok seviyorum, o ayrı. Çünkü bugün böyle bir enerji fazlası var sanki, fark ettiniz mi bilmiyorum. Sakinleşirim birazdan. Okurken çizmeyi altını, hoşuma giden cümlelerin ve kitabın içine böyle minik çizimler yapmayı bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. O kadar bana böyle hani o kitaba yaşanmışlık katıyormuşum gibi geliyor ki. Açıyorum böyle eski kitaplara bakıyorum arada. Ne notlar almışım, nereyi çizmişim, acaba ne düşünüyormuşum diye. Hatta sonra ikinci kere okuyorsam hiç o zaman bana dokunmayan cümleler ikinci kere okuduğumda dokunuyor oluyor. O zaman çiziyorum altını falan. Böyle. Bunu daha önce anlatmış mıydım? Hatırlamıyorum. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Ben bir nebze daha sakinleşirim. Enerji patlaması yaşıyorum, evet. Ondan sonra anlatmak istediğim konulara başlarız. Need You Tonight. Come over here.
first inches yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
Evet. Biraz daha sakin. Enerjim biraz daha normale döndü. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayın izlerken şöyle bir tanıma denk geldim. Raif Efendi gibi olmak veya Raif Efendi gibi yaşamak. O benim böyle kafama kazınmış. Sonra bunu dedim ki bu hafta konuşurken bundan bahsedeyim ben. Pazar günü birkaç tane podcast dinledim. Hoşuma giden podcastler var takip ettiğim. Çok keyifli muhabbetler, sohbetler oluyordu. Dedim ki bundan bahsetmem lazım benim. Raif Efendi gibi olmanın bir denk geldiği bir karşılık var tabii. Ekşi Sözlük'e girdim. Ekşi Sözlük'te çok güzel tanımlar var. Onlardan biraz okumak istiyorum. Sonra da kendi yorumumu yaparım. Bugün aslında ben konuşmak istediğim esas konu çekmece. Çekmece ile ilgili konuşmak istediğim, üstüne düşündüğüm, belki beraber çözümleyeceğimiz bir takım şeyler var. Ama ondan önce şu Raif Efendi meselesine biraz değinelim. Çünkü önemli bir mesele. Dinlediğim canlı yayında şunu diyordu. Gönlümde yatan şeyi yapamıyorum. Hani şu an hayatımı idame ettirmek için yapmak zorunda olduğum şeyler var. Onları yapıyorum. Raif Efendi gibi yaşıyorum dedi. Vay canına dedim. Yani Kürk Mantolu Madonna'yı okurken evet çok etkilenmiştim Raif Efendi'nin durumundan, ama Raif Efendi gibi olmak tanımı, hani hayatta kullanılabilir, hiç öyle düşünmemiştim açıkçası. Hani onun üstüne o yüzden konuşmak istedim biraz ve biraz Ekşi Sözlük karıştırdım. Mesela diyorlar ki 30 Aralık 2019'da yazılmış bu. Diyor ki insan sarrafı bir gerçekliği bütünüyle ihata edebilen değerli ruh. Doğru okumuşumdur inşallah. Sabahattin Ali yansıması. Arkadaşım olsa diyeceğiniz insan. Neyse ki yaşamımda benzeri birkaç arkadaşım oldu. Böyle arkadaşınız varsa talihlisiniz. Yüreğini kırmayın. Biri şöyle demiş, 24 Mayıs 2020'de eklenmiş bu. Dış güzellik elbet önemli ama onun kadar önemli olan bir şey de kırık bir kalbin bitmeyen sevgisidir. Onu bulduğuna inandıktan sonra ona sıkıca sarılmaktır, sadakattir. Hayatına devam eder gibi yaparken, diğerleriyle bir aradaymış gibi görünürken bile hep o kişiyi sevmektir. Kendi iç dünyasında yaşamak, saadeti israf etmekten korkmaktır. Ruhunun farkında olmak, gerçek sevginin hayatta sadece bir kez başa gelebileceğine inanmak ve sevdiği zaman da bütün dünyayı sevebilecek kadar çok sevmektir. Raif Efendi işte budur, böyledir. Bayağı iddialı ve büyük bir yorum bu. Hani sevgi, evet. Hani sevgi nasıl sevdiğiyle ilgili bir tanım için güzel bir yorum olabilir. Diğer yoruma bakalım. Bir tane şey, Raif Efendi'ye fırça atan bir yorum var. Onu okuyacağım. Baştan sona okumamıştım. Bakalım sürprizliyse keserim. İnsanın kendine ettiğini kimse etmez diyenler haklı. Raif Efendi'nin de ruhi kabzından ötürü gencecik yaşta göçtüğünü düşünürüm. Bre adam, Allah sana dil vermiş, el kol vermiş, öyle sünepe gibi önüne gelene kendini ezdirinceye kadar az irade gösterip iç dünyandaki zenginlikleri paylaşsaydın ya biraz insanlarla. Fakir renksiz dünyayı ihya etseydin. Bu bir pintilik, bir kabz, verememe, içindekini bırakamama sorunu değil mi? Kimse beni anlamaz, beni kimse anlamaz deyip içine kapandıkça kapanmışsın. Yazdığın, söylediğin çoğu şeyi anladık. Bir senin için, bir senin mi iç dünyan var, bir sen mi derine daldın? Ayrıca ne düşünüyorum biliyor musun? Sünepeliğinin ardında gizli bir kendini beğenmişlik seziliyor. Herkes sığ, aptal, bir sen derinlikli ve akıllısın. Korkaklık da var. Ya yanlış anlaşılırsam, gülünç bulunursam, velev ki öyle oldu, ölmezsin ya. İsabetli bir eleştiri kendini düzeltmene yarar. İsabetsiz yahut art niyetli yergilere katlanması kolay değil ama Allah ecrini veriyor, sen kendinden eminsen. Oo, bayağı böyle devam ediyor. Bu da 9 Temmuz 2020'de eklenmiş. Biri de demiş ki bu karakter tam bir maldır. Bakın açın yazdıklarımı okuyan hiçbir küfürlü entrim yoktur. Ama bu AMK demiş, malına aklıma gelen bütün küfürleri etmek istiyorum. Burada karakter analizi yapmayacağım. Çok sinirliyim, aklıma geldikçe de sinirlenirim demiş. Ya böyle işte o kadar çeşitli bakış açıları var ki tek bir hikaye, tek bir karakter ama hepimiz baktığımız yerden farklı farklı Raif Efendiler görüyoruz. Ama sanırım günün sonunda ortada bir gerçek var. Raif Efendi aşkını içine gömerek, yapmak zorunda olduğu sorumlulukları yerine getirerek, çok mutlu olmasa da mutluymuş gibi yaşayarak, kendi içine kapanarak bir hayat sürüyor ve bir hayatı bitiriyor. Ve hayatının son dönemlerinde de bir kızının olduğunu öğreniyor. Yani hani bu Raif Efendi gibi olmak ve hayatı öyle yaşamak, bir tercih. Hani bu tercihin sonunda şöyle bir soru var. Mutlu mu olmak yoksa herkesin onayladığı mı olmak? Raif Efendi olmak sanırım bu soruya verilen cevapla karar verilebilen bir şey. Bunu kendinize soruyor musunuz? Hani ben bu hayatta mutlu mu olmak istiyorum yoksa herkesin onayladığı mı olmak istiyorum? Herkesin aferin dediği, ne kadar doğru yaptın, ne kadar güzel yaptın dediğim olmak. Hangisi? Bir parça dinleyelim. Ondan sonra çekmece konuşmaya başlarız. To Believe dinleyelim. Thank you. Bir de şöyle bir şey var. Hani şunu da konuşmadan geçmeyelim. Hem mutlu olup hem herkesin de mutlu olduğu formüller var hayatta. Yani hep şöyle şeyler var ya kafamızda. Benim mutluluğum başkalarının mutsuzluğu üzerine kurulamaz. Ya böyle bir formül yok ki. Ya mutlu olmak için başkalarının mutsuz olması gerekmiyor ki. Yani önce kendimize dürüst olduğumuzda, hayatımızdakilere de dürüst olduğumuzda, yalanlar söylemediğimizde, onları kandırmadığımızda, kendimizi de kandırmadığımızda daha çok mutlu yaşanabilecek hayatlar mümkün. Güzel hayatlar mümkün. Umut dolu, dürüst, oyunların olmadığı. Neyse efendim, konumuz çekmece. Çekmece çok önemli mevzu. Ya bazı insanlar var, sizde de aynı duygu oluyor mu bilmiyorum. Ben size tarif edeyim, bende oluşan duyguyu. Düşünceleri o kadar düzenli ki, bir şeyi tarif ederken bile onu hissedebiliyorsunuz. 2 sene önce mi, 1 sene önce mi bir toplantıdayım. Bir proje var. O projeyi gerçekleştirecek olan ekip geldi. Hani ben marka iletişimini sürdürüyorum işin. O ekip de web kısmını yapacak, aplikasyon kısmını yapacak. Firma sahibi onlara brief verdi. İşte ne istediğimizi anlatıyor. Ya o kadar güzel anlattı ki ne istediğini. O kadar net ki kafa. O kadar düzenli ki. Yani gözümün önüne şöyle geldi. Çok çekmeceli bir şifonyer. Ana büyük hani böyle şifonyerlerde şöyle bir dizilim vardır ya. Muhabbet şifonyer ve çekmece. Şimdi buradan nereye vardım ben acaba değil mi? Üste böyle küçük bölümler vardır. Alta doğru böyle genişleyen ve büyüyen çekmeceler vardır. Daha geniştir onların haznesi veya derinlikleri. Daha derindir o çekmeceler. Öyle çok çekmeceli bir şifonyer gibi düşünce sistemi. O kadar düzenli yerleştirmiş ki her şeyi içeriye. İşiyle ilgili. Şimdi işle ilgili bu tip düzenlemeleri çok kolay yapıyoruz. İşlerimize hakimiz yani. Büyük oranda da herkes işini elinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyordur diye inanıyorum. Öyle bakıyorum. Hani başka türlü nasıl para kazanılır ki? Hani yaptığın işin karşılığını alıyorsun. O işi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsundur. Bu zaten hani olması gereken değil mi? Hani işi iyi yapmak bir ayrıcalık değil. Yani öyle olmalı. Yani işlerimize karşı bakış açımız hep böyle. Düzenli, sistemli, çekmecelere ayrılmış. Peki kendi hayatlarımızda nasılız? Kendi hayatlarımızın şifonyerleri nasıl yerleşmiş? Çekmecelerin içi nasıl? Hangi çekmecelere neyi koymuşuz? Yani en geniş çekmecede ne duruyor? Şimdi şöyle bir düşünün, hayal edin. Özel hayatınızı, kendinize ait olan ayırdığınız zamanları, ailenizle beraber geçirdiğiniz vakitleri, arkadaşlarınızla. İş yok içinde. İşi dışında tutalım. İş ayrı bir kategori. Bunları önem sırasına göre o şifonyerde yerleştirmiş olsaydınız hangi çekmeceye neyi koyardınız mesela? En büyük ve en derin çekmecede ne duruyor olurdu? Yukarıda duran o küçük gözler var ya, 3 tane ya da 2 tane olur böyle yan yana. Ve onun içini açtığınız zaman her şey tıkışmış olur. Yani ilk başta çok düzenli başlanır. Hele ayıklanıp düzenlendikten sonra şahane oldu. Bundan sonra çok düzenli tutacağım bu çekmeceleri denir. Fakat ele geçen ve nereye koyacağı karar verilemeyen her şey o küçük çekmeceleri tıkıştırdır ya. İşte o en üstte ve küçük gözlerde neler duruyor hayatınızda? Oralara neleri tıkıştırıyorsunuz? Hani bir imgelersek. Düzenli düşünce sistemi, düzenli bakış açısı aslında şuradan da kaynaklanıyor bence. Neyi nereye koyacağını bilmek. Neyin nerede ne kadar yer tutacağını bilmek. Bu da acaba şuna denk geliyor olabilir mi? Hani burada hem konuşuyorum hem düşünüyorum bir yandan. beraber düşünelim. Önceliklerimiz ve değer verdiklerimiz nerede ve nasıl duruyor? Nerede ve nasıl durmalı? Onları oraya koyduğumuz için suçluluk duyuyor muyuz? Oradan alıp başka yere koymak isteseydik nasıl bir yere koyardık? Bir de en önemlisi şu sanırım. En önemli soru da şu. Kendimiz nerede duruyoruz? Yoksa o en üstteki içi tıkış tıkış olan çekmeceye kendimizi mi koyuyoruz? Ya bu soruları yani daha doğrusu yaşamın içinde, hayatımızın içinde olan objeler, eşyalar, bir şeyler bizim hayatımızı kolaylaştırmak için varlar ama onlara farklı baktığımız zaman ve bunu bir düşünceyle algıladığımızda, yani o eşya şifonyeri mesela, şimdi bir şifonyer varsa evinizde karşısına geçip bir bakın. Hatta şöyle hani kağıda çala kalem bir çizim yapabilirsiniz ve ok çıkararak hani yazın bakalım. 6 çekmece ise 6 çekmece. Hayatınızdaki 6 enerji sizi siz yapan, sizi besleyen, hayatınızda her gün olan kişi olabilir. Yaptığınız alışkanlıklar olabilir. Her şey olabilir. Dinlediğiniz müzikler olabilir. Böyle ok çıkarıp yanlarına bir yazsanıza bakalım ne sonuç çıkacak. Hangi çekmece ne duruyormuş. Bir bakın bakalım. Bir parça dinleyelim. Ondan sonra bıt bıta devam. Ya Erkan Oğur'un yeni parçasıymış. O kadar hoşuma gittik ya. O kadar böyle usul usul söylemiş ki. Bende kim var?
Sessiz insan, kalbinde çığlık, orada mısın? Söyle.
Ya çekmece düzeni diye bir şey de vardır ya. Çok şeydir, ilginçtir o. Yani bütün çekmeceler her zaman ve aynı anda düzenli olmayabilir. Bu normal bir şey. Her zaman doğru düşünüp her zaman doğru kararı alamayabiliriz. Zaten doğru ve yanlış neye göre ve kime göre var? Yani bu da çok sorgulanması gereken bir şey. Ama çekmeceleri zaman zaman, yani hiç açmadığımız çekmeceler mutlaka var. Zaman zaman açıp bir bakmak gerekiyor. Acaba orada ne var? Acaba ben burada bir şey unutmuş muyum? Bir şey ihmal etmiş miyim? Bu çekmeceyi ihmal etmiş miyim? Gibi. Hayatımızdaki duyguları, hayatımızdaki insanlara, bizi mutlu eden her şeye böyle bakabiliriz. Ve bu o çekmeceleri yeniden düzenlemek, arada içine böyle... Ben mesela şöyle bir şey yapıyorum. Siz sever misiniz bilmem. Çekmecelere sabun koyuyorum ben. Ve bayılıyorum buna. Çünkü o çekmecelerin içi o kadar güzel kokuyor ki sabun koyunca. Tertemiz. Ama göstermelik bir temizlikten de bahsetmiyorum. Gerçekten çekmecelerimizi havalandırmamız gerekiyor. Derleyip toplamamız gerekiyor. Tozunu almamız lazım. Hani geçen haftaki programda konuşmuştuk ya. Ruhun kokusu. Ten kokusu. Bu hayatımızdaki her şeye yansıyor işte böyle. Çekmecelerin içi de havalandığı zaman ve onların güzel kokması için içine temiz sabunlar koyduğumuzda onlar da mis gibi kokuyor. Şimdi geçen sene Aralık ayında çok enteresan bir deneyim yaşamıştım. Böyle sabaha karşı Anıl dinleyince hatırlayacak. İyi Anıl, bizim aramızdaki lakabı o çünkü. İyi Anıl. Anıl sana buradan selam olsun. Onunla şöyle bir muhabbetimiz olmuştu. Ona dedim ki iyi ve kötü var mı Anıl sence? O da bana anlatmıştı. Bizim onunla böyle çok tatlı muhabbetlerimiz oluyor ara ara ve ben buna bayılıyorum. Çok da güzel anlatmıştı bana o gün iyi ve kötüyü. Şimdi yine Karavan ekibinden Hüseyin'in hediyesi olan Ermiş kitabından bir şey okuyacağım. İyi ve kötüyle ilgili. Bu geldi elime bugün. O yüzden de böyle akıyor. İyi ve kötü üzerine. Sonra kentin yaşlılarından biri söz alıp bize iyi ve kötüden söz et dedi. O cevap verdi. İçinizdeki iyiden söz edebilirim ama kötüden bahsedemem. Çünkü kötü, kendi açlığı ve susuzluğu nedeniyle işkence çeken iyiden başka nedir ki? Doğrusu iyi, aç kaldığı zaman en karanlık mağaralarda bile yiyecek arar ve susuz kaldığında pis suları bile içer. Kendinizle bir olduğunuzda iyisiniz. Lakin kötü değilsiniz bir olmadığınızda. Çünkü parçalanmış bir ev eşkıya aynı değil, sadece parçalanmış bir evdir. Ve dümensiz bir gemi tehlikeli adaların arasında amaçsızca sürüklenir ama dibe batmaz. Siz kendinizden bir şeyler vermeye çabaladığınızda iyisiniz. Ama kötü de olmazsınız kendiniz için bir kazanç sağlamaya çalıştığınızda. Çünkü kazanç sağlamaya uğraşırken toprağa yapışıp onun göğsünü emen bir kökten başka bir şey değilsiniz. Elbette meyve köke, sen de benim gibi ol. Olgun, gürbüz ve her daim becerik ve her daim bereketli ol diyemez. Çünkü vermek meyve için nasıl bir ihtiyaçsa, almak da kök için öyledir. Konuşmanızda tamamen bilinçliyken iyisiniz. Lakin kötü değilsiniz, dilinizin anlamsızca debelendiği bilinçsiz anlarda. Çünkü bazen tökezleyen konuşmalar bile güçlendirebilir zayıf bir dili. Seçtiğiniz hedefe sağlam ve cesur adımlarla ilerlerken iyisiniz. Ancak kötü değilsiniz topallayarak ilerlediğinizde. Çünkü topallayarak yürüyenler bile geriye değil ileriye giderler. Ama siz çabuk ve sağlam adımlı olanlar, topallayanların adımlarına ayak uydurmayı da soylu bir davranış olarak görmeyin. Sayısız yönden iyisiniz ve iyi olmadığınız zamanlarda da kötü değilsiniz. Sadece fazlaca oyalanıyor ve tembellik ediyorsunuz. Ne yazık ki ceylanlar kaplumbağalara öğretemezler hızlı olmayı. Kendi dev benliğinize olan özlemde yatar iyiliğiniz ve bu özlem hepinizde var. Fakat kimilerinizde bu özlem, yamaçların sırlarını ve ormanın şarkılarını coşkuyla denize taşıyan bir sel gibidir. Diğerlerinde ise köşelerde ve dönemeçlerde kendini yitiren ve kıyıya ulaşmadan oyalanan durgun bir ırmağa benzer. Ama çok özleyen, az özleyene demesin. Sen neden yavaş ve kararsızsın diye. Çünkü gerçekten iyi olan, ne çıplak olana giysilerin nerede, ne de evsiz olana evine barkına ne oldu diye sorar. Ne kadar güzel tanımlamış iyi ve kötüyü, aslında kötünün olmadığını. Tanımlar ne kadar önemli hayatımızdaki etiketler. İyi ve kötü tanımı, iyi ve kötü etiketi. Doğru ve yanlış tanımı. Aynen. Doğru ve yanlış etiketi. Bunu böyle baktığımızda görebiliyoruz. Tanımlar nasılsa hayatımıza öyle yerleşiyorlar. İyi ve kötü. İyi ve kötü yok. Tercihler var. Kişinin kendi hızı var. Kendi zamanı var. Bana çok güzel bir şey söylemişlerdi. Can anaokuluna giderken. Dediler ki, Can'ın kendi zamanı var ve o zaman içinde yapması gereken her şeyi yapıyor. Yani ayakkabısını kendi bağlayabiliyor ama beklerseniz. Yemeğini kendi yiyebiliyor ama beklerseniz. Yani bizler hep şöyleyiz ya. Hadi çabuk bağla ayakkabını. Hadi yemeğini hızlı ye, daha hızlı çiğne. Daha çabuk bitir, daha çabuk oku, daha çabuk öğren. Bizden de böyle beklendi. Doğru olmanın daha hızlı yapmak olduğunu sandık bazen. Veya doğru olmanın herkesin aferin demesi olduğunu sandık çoğu zaman. Bunun gibi hayatımızda etiketler var. Tanımlar var, tarifler var. Bunları satın almışız. Bunları doğru bilmişiz. Ve onun üzerine yaşamlarımızı kurmuşuz. Sonra bir süre sonra uyanıyoruz ve diyoruz ki ya ben böyle mutlu değilim. Raif Bey gibi olabiliriz. Bu bir tercih. Raif Bey gibi yaşayabiliriz. En küçük çekmeceye kendimizi koyup, kitleyip oraya. Ondan sonra bize hediye edilen bu hayatı hiç konuşmadan, şikayet etmeden, beklemeden mutlu olmak suçmuşçasına yaşayabiliriz. Ya da içimizdeki o müthiş sesi duyup, o güçlü ruhun sesini duyup, hayır, bu hayat bir hediye diyebiliriz. Bunlar tercihler. İşte bu tercihleri yaparken yol arkadaşlarımız kimler? Beraber yürürken ne kadar mutluyuz? Ne kadar uyumluyuz? Birbirimizden ne kadar destek alabiliyoruz? Mühim olan o. Bir takım bilmişlikler yaptım doğrudur. Bu hafta da yine her hafta olduğu gibi yine bıt bıt bıt bilmişliklerle buradaydım efendim. Sanırım bana ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyim. Ve muhtemelen de geldim de. Zaman şu ara biraz değişik geçiyor. Geçen akşam canlı yayında konuştuk bunu. Canlı yayına gelen arkadaşlarımla şunun üzerine konuştuk. İçinizde boşluk hissediyor musunuz diye sordum. Evet dediler, kocaman. Son dönemde sanırım yaşadığımız süreç, bu salgın sonrası başlayan yeni hayat, bir seneye ulaştık neredeyse. Karantinaların başlangıcı vesaire. Zor dönemlerden geçiyoruz. Çok kolay ve keyifli değil. Sıkıldık ve bunaldık gerçekten. Hani karantinanın başından beri istisnasız, hani çok arada, çok nadir günler haricinde şöyle yaşamaya gayret ettim. Sabahları kalkıp duş alıp ofise gidecek gibi, ki bir ofisim yok, hep home office çalışıyordum ama hep dışarıdaydım. Giyinip hani evin düzenini sağlayıp can uyandığında o enerjiyle ona hep hani günaydın deyip hayata devam etmeye gayret ettim. Kendi ruhumu güçlü tutmaya ve ayakta durmaya gayret ettim. Çünkü bu dönemden çıktığımızda bize yardım edebilecek ve yanımızda olacak tek şey ruhumuz. Onu sağlıklı ve sağlam tutarsak bu dönemi başarıyla atlatmış olacağız diye inanıyorum. Buna kendimizi geliştirecek bir şeyler eklersek de hem daha da keyifli tabii, ama bir boşluk hissi var evet. Hani içimizde, içimize yerleşen. Çünkü dışarıdaki hayat eskisi gibi akmıyor. Değişti, durdu. Dışarıda herhangi bir şey yok. Artık evlerimizde var her şey. Evimizin içinde ne yaşıyorsak orada yaratıyoruz her şeyi. Dünyamız evin içinde. O dünyanın içinde ne varsa her gün öyle. Bu boşluk ve anlam arayışı aslında tam da şunu sorgulamamıza aracı olabilir. Kapımızda, yani şu an çok belki beklenmedik bir şey söyleyeceğim. Kapımızda, dibimizde, burnumuzun dibinde bir iklim krizi var. Çok ciddi bir konu. Hani farkında mısınız? Yağan yağmurlar normal yağmıyor. Hava sıcaklıkları artık normal değil. Yani Aralık ayında, Ocak ayında üzerimize sweatshirtle dışarıya çıkabiliyoruz. Bu normal mi? Değil. Bunun için, hani bu hayatı daha anlamlı hale getirmek için, eğer bir anlam arayışımız varsa, ki insanın doğduğu andan itibaren ki yolculuğu bu, anlam arayışı, neden onu daha iyi bir hale getirmek için kullanmayalım ki? Üstümüze düşenleri yapmayalım ki? Kuraklık kapıda diyorlar. Evet, doğru. Şu an salgınla o kadar haşır neşiriz ki. O kadar beklemediğimiz yerden geldi ki. Ama işte sirenlerle uyanıyoruz. Arabaları çekmemiz için uyandırıyorlar bizi. Çünkü anormal yağmur yağıyor. Yağdığı zaman. Deniz yükseliyor vesaire. Arabalar sürükleniyor burada. Biraz böyle de düşünelim. Buna da bakalım. Artık görelim yani. Kendi dışımızda bir gerçek olduğunu, bu dünyanın sadece bizim için var olmadığını ve acaba ne yapabiliriz onun için daha iyi, çocuklarımız için, gelecek için. Biraz böyle de bakmanın vakti geldi de geçiyor. Bu haftalık bu kadar olsun. Bana müsaade efendim. Kendinize çok iyi bakın. Kaçıyorum ben. Bye bye. Are you lonesome tonight?
Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Are you lonesome tonight? Do you miss me? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray